Ayrım 18, sayfa 267. Veronica'ya ileride kocası olacak adam hakkında bilgi vererek bir karara varması için 24 saat süre tanıdım. Önerimi kabul ederse yaşantısını hemen değiştirmesi gerekiyordu. Telefonunu prizden çekmeli, banka hesaplarını kapatmalı, kira sözleşmesini sona erdirmeli, arabasını satıp birkaç yakın arkadaşına başka yere taşındığını söyleyerek adres bırakmadan oradan ayrılmalıydı. Ciddi olduğumu doğrulamak için ona bir yıl rahat bir hayat sürdürecek nakit para göstererek önerimi kabul ettiğini bildirdiği an parayı kendisine vereceğimi söyledim. 3 saat sonra telefon ediyor ve öneriyi kabul ettiğini bildiriyordu. Birkaç hafta içinde onun için seçtiğim isme düzenlenmiş bir pasaport ve yeni bir ehliyet edindi. Onun için banka hesapları açmış, çekleri almış, yeni adıyla pek çok kredi kartı için başvurmuştum. Yine de onu dikkatli bir dedektifin kendisinin gerçek kimliğini ortaya çıkarabileceği konusunda uyardım. Veronica hemen Vail'e giderek bir kayak öğretmeni tuttu. Çocukken de kaydığı için kısa sürede iyi bir kayakçı olacağını umuyordum. Bir ay ders aldıktan sonra orta dereceli kayakçıların katıldığı bir yarışmada üçüncü gelmişti. Onunla telefonda konuştuktan sonra düş kurmaya başladım. Vail'e uçakla gidip onu gördüğümü düşünüyordum. Kaldığı otelin karşısına yerleşir, ertesi sabah kaydığı yeri öğrenir ve öğleden sonra ayakkabı ve kayakları kiralardım. Ayağımda kayak ayakkabıları, omzumda kayaklarla teleferik istasyonuna geldiğimde üstümde takım elbiselerim ve ipek kravatım bulunurdu. Veronica ve öğretmeni adamın spor arabasıyla oraya gelene dek beklerdim. Adam arabanın üstündeki kayakları çıkarınca birlikte teleferiğe doğru yürürlerdi. Veronica her iki yanında sarı şeritler bulunan ve vücudunu sımsıkı saran, güneş altında pırıl pırıl parlayan beyaz bir kayak kıyafeti giyiyordu. Yüzü güneşten yanmıştı. Saçları yumuşak ve parlaktı. Ben onları beklemez ve kalkmakta olan gondola atlardım. Dağın tepesinde kayaklarımı takıp beklerdim. Veronica öğretmeniyle bir sonraki gondolla gelir, kayaklarını takar ve yamaçtan aşağı kaymaya başlardı. Veronica'nın inceliğine hayran olur peşinden giderdim. Öğretmen iyice öne geçince Veronica'nın yanından kayar ve birdenbire yolun üstünde dururdum. Neredeyse bana çarpacak gibi olur ve öfkeyle dururdu. Kocaman gözlükler taktığım için beni tanıyamaz ve takım elbiseli kravatlı yabancının acemi ve sakar biri olduğuna karar verirdi. Tam arkasını döndüğü sırada eski adıyla seslenirdim ona. Olduğu yerde durur. Gözlüklerimi çıkarınca beni hemen tanırdı. Konuşmasına fırsat vermeden Vail'deki son günlerinde nasıl kaydığını görmek istediğimi, fakat yamaçlarda kentte olduğu kadar bana çekici gelmediği için onu yalnız bırakacağımı söylerdim. Arkamı dönüp büyük bir hızla dağdan aşağı kayardım. Beni izlemek isterse de gözden kaybolurdum. Aşağılarda Veronica'yı bekleyen öğretmeni gözüme çarpardı. Kayakların ucuna değerek yanından kayar giderdim. Şaşırır ve Veronica'ya kendisine çarpmasına ramak kalan takım elbiseli soytarıyı görüp görmediğini sorardı. Veronica Vail'den dönünce zengin bekarın özel sekreterine telefon ederek kendimi Avrupalı bir toptancı olarak tanıttım. Patronunun Fransa Alplerinde özel bir şatoda kaldığını söyleyerek adam mesaj ve mektuplarını almak için uğradığı şato yakındaki bir otelin adını verdi. İki gün sonra Veronica'yı havaalanına götürdüm. Yolcu salonunda yürürken bütün erkeklerin dönüp ona baktıklarını fark ettim. Birkaç gün sonra bana telefon etti. Bir kayak yarışmasında zengin bir bekarın dikkatini çekmeyi başardığını ve buluşmak için sözleştiklerini haber veriyordu. Birkaç hafta sonra tekrar aradı ve bekarın sevgilisi olduğunu, birlikte kaymak için birkaç gün sonra Şili'ye gideceklerini bildirdi. Gazetelerde sosyete dedikodularını okumamı da salık vermeyi unutmadı. Bir ay sonra adam Veronica ile evlendi. Evlendikten sonra Veronica ile sürekli olarak telefonda görüşüyordum. Yıl sonuna doğru durmadan yakınmaya başladı. Bir eş ve ev sahibesi olarak üzerine düşen görevleri sıkıcı bulduğunu, durmadan aynı yerlere gidip gelmekten artık yorulduğunu anlatıyordu. Böyle yaşamaktan ve kocasından bıkıp usanmıştı. Ona anlayış gösteriyor, avutmaya çalışıyordum. Memnuniyetsizliğine rağmen uluslararası tanınmış bir kişi olarak adını duyurması için kendisine bir basın sözcüsü tutmaktan geri kalmamıştı. Fotoğrafları sürekli olarak moda dergilerinde ve sosyete sütunlarında yayınlanmaya başladı. Leningrad'da bir bale dersini izlerken, Rhode Island'da antika bir arabanın yanında dururken, gece geç saatlerde gidilen bir barda tanınmış bir pop şarkıcısıyla dans ederken çekilen resimleri gazetelerden eksik olmuyordu. Kazancı yerinde bir sosyete fotoğrafçısı, onu şahla kayarken ya da oldukça yakınında kayarken bir pozunu yakalamıştı. Üzerinde pahalı bir terzin elinden çıktığı hemen belli olan bir pardösü ile Harlem'de bir öksüzler yurdunu ziyaret ederken çekilmiş bir resmi bile yayınlanmıştı. Bir televizyon görüşmesinde hayatını anlatan bir roman üzerinde çalıştığını da açıklamıştı. Evliliğinin ikinci yılında onu 15 kez çağırmama rağmen sadece 6 kez görmeye geldi beni. Üç defasında da bana gelirken başka yerlere uğradığı için ancak 1-2 saat yanımda kalabildi. Üçüncü yıl ancak 2 kez geldi ve her defasında ikimiz için hazırladığım şeye katılmayı kabul etmedi. Bundan sonra kendi adımı vererek, kendi sesimle onu her arayışımda sekreteri sudan bir bahaneyle beni atlatmaya çalıştı. Oturduğu apartmanın önünde karşısına dikilmeye karar verdim. Dışarı çıkarken yanına gittim ve eski bir dost gibi kucakladım onu. Yanağını öperken benimle gelmezse sonradan çok pişman olacağını kulağına fısıldadım. Garajdan bir adam arabasını getirdi. O direksiyona geçerken ben de yanına oturdum ve daha önce hiç gitmediğim katlarımdan birinin adresini söyledim. O arabayı sürerken bir gün önce birlikte olduğum kiralık kızdan söz ederek kızın bana onu hatırlattığını anlattım. Çünkü her ikisi de adi bir sürtüktü. Sözüme devam ederek müşterilerinin kibar kişiler olmasına dikkat ettiği halde kızının başının yine de derde girmesinden, tutuklanmasından yakındığını anlattım. Müşterilerinden biri kızı bağlayıp ağzına tıkayarak 2 gün evinde tutmuş. O elleri kolları bağlı otururken adam yemek yiyor, uyuyor ve televizyon seyrediyor. Reklamlar başlayınca da kızın üstüne saldırıyormuş. Bir başka zaman da orta yaşlı bir iş adamı bir otelin lobisinde kıza yanaşmış. Ve kent dışında bir motelde verdiği, iş arkadaşlarının ve başka kızların geleceği partiye çağırmış. Adamı saygı uyandıran bir görünüşü varmış. Hele bir gecede kazandığı paranın 2 katını peşin ödemeyi önerince kız çağrıyı kabul etmiş. 1 saat sonra adamın şoförünün kullandığı bir arabayla tümünü kiraladığı motele varmışlar. Adamlar kendisine ve öteki kiralık kızlara bol bol yiyecek ve içki ikram ettikten sonra kızların birbirleriyle ve kendileriyle sevişerek bir gösteri yapmalarını istemişler. Gece yarısı olunca başka adamlar da gelmişler. İşler çığırından çıkmaya başlayınca kızlar kente dönmek için diretmişlerse de adamlar üstlerine saldırmış ve hepsini dövmüşler. Kız yorgunluktan kıpırdanamaz hale gelince boğazından zorla içki akıtıp buz kalıplarını ve kuvvet haplarını makatına tıkmışlar. Sonra hep birden kızın üstüne çullanıp bir güzel benzetmişler. Güneş doğarken paralarını ve üstlerinde değerli değersiz ne varsa alıp kızları arabalara taşımış ve götürüp ormana bırakmışlar. 2 saat yerde süründükten sonra karayoluna çıkan kızları devreye gezen polisler serserilik ve fahişelik suçundan yakalayıp bir gece nezarete atmışlar. Kız bu olay yüzünden kilo verdiğini fakat yine de yakınmadığını söylemişti bana. Her mesleğin tehlikeli yönleri vardı. Onun mesleği de bu kuralın dışında kalacak değildi ya. Sözlerimi bitirince Veronica herhangi bir yorumda bulunmadı. Radyoyu açıp arabayı sürmeye devam etti. Oturduğum apartmanın birkaç sokak aşağısında arabadan indik. Asansöre doğru yürürken kolunu tutup yol göstermek istediğimse de geri çekti. Eve girince perdeleri çekip ışıkları yaktım. O daha çantasını yere koymaya vakit kalmadan iterek koltuğa oturttum ve kordonla bağlayıp ağzında bantladım. Oturduğu yerde kasılıp duruyor ve ben şırıngaya renksiz bir sıvı çekerken korku dolu gözlerle her hareketimi izliyordu. Yanına çömelip ayakkabılarından birini çıkarttım ve çorabını indirdim. Bacağını dizlerim arasına sıkıştırıp ayak bileğine yakın bir damar buldum ve deriyi alkolle silerek iğneyi dikkatle damara soktum. Sıvıyı ağır ağır verdikten sonra iğneyi çektim ve yine deriyi alkolle sildim. Çorabını ve ayakkabısını giydirerek karşısına oturdum ve beklemeye başladım. Neler olacağını bilmediği için sinirleri büsbütün bozulmuştu. Titreyerek ağlamaya başladı. Acaba kocası olan adamın evleneceği, belirli tipte bir kız bulmam için bana para verdiğini ve o kızın da kendisi olduğunu hiç aklına getirmiş miydi? Bana olan kişisel borcunu unutmasına, ilişkimizi canını istediği zaman kesmesine göz yumacağımı sanacak kadar budala mıydı yoksa? Kendini bağlı olarak evde bırakacağımı, 1 saat sonra döneceğimi, fakat herhangi bir nedenle gelmezsem, örneğin her zaman bir kaza olabilirdi, son anlarında beni düşüneceğini umduğumu söyledim. Işıkları söndürüp arkamdan ses geçirmez perdeleri çekerek evden çıktım. Kapıyı da kilitlemiştim. Yapının yan kapısından dışarı çıkarak taksi çağırdım ve şoföre beni kentin yoksul ve yıkık bir semtine götürmesini söyledim. Adam nereye gitmek istediğime şaşınca adresi bir kez daha sordu. Oraya vardığımızda arabadan inip pis, çöp yığınlarıyla dolu sokakta yürürken arkamdan gelmesini şoföre söylemiştim. Az sonra 3 adamı kestirmiştim gözüme. İkisi zenci, birisi beyaz olan adamlar az sonra yere kapaklanacaklarmış gibi sallanıp sendeleyerek yürüyorlardı. Vücutları yara bere içindeydi. Görünüşlerine bakılırsa orta yaşlı olmalıydılar. Her birini kenara çekip ellerine para sıkıştırarak 2 saatlerini bana verirlerse bu paranın 2 katını kendilerine ödeyeceğimi söyledim. Sadece benimle evime geleceklerdi. Orada her zaman kötü bir erkeğin düşünü kuran fakat böyle biriyle hiç karşılaşmamış olan kız arkadaşım kendilerini bekliyordu. Kızı öldürmemeye ve sakat bırakmamaya dikkat ederek istediklerini yapabilirlerdi. Ben de resimlerini çekecektim. Çektiğim resimlere Kız arkadaşımla baş başa kaldığımız zamanlar duygularımızı harekete geçirsin diye bakacaktık. Adamlar sözlerime inanamıyormuş gibi yüzüme baktılar. Genç ve güzel bir kızı becermek için üstüne bir de para aldıklarına şaşıp henüz buluğa ermiş çocuklar gibi kıkırdadılar. Hepsine ön ödeme olarak bir miktar para verdikten sonra birlikte taksiye bindik. Dikiz aynasından şoförün bana kötü kötü baktığı gözümden kaçmadı. Az sonra dördümüz katın kapısındaydık. Kilitleri birbiri ardından ağır ağır açarken kapının içeriden ancak şifreyi bilen biri tarafından açılabileceğini belirttim. Ve gülerek böylece bana bir oyun oynamaya kalkamayacaklarını ekledim. Önce onları içeri soktum ve kapıyı kapatarak kilitledim. Girişte ışığı yakmadan önce birkaç saniye karanlıkta kaldığımızda adamların kirli giysilerin kokusunu duydum. Huzursuz olduklarını da sezdim. Az sonra salona ayıran perdeleri çekip ışıkları yaktım. Herifler bıraktığım gibi koltukta oturan ve birdenbire bakışları korkuyla dolan Veronica'yı gördüler. Kamçılanmaya alışık köpekler gibi gözlerini yere indirip kaçamak bakışlarla kadını süzdüler. Yanına gidip başını okşadım ve eğilip yüzüne baktım. Ağzından mantı çıkarınca susadığını ve başının döndüğünü söyledi. Abartılmış bir tavırla onu konuklarımızla tanıştırınca herifler izle büzle sırıttılar. Kendilerine içki hazırlamalarını söylediğimde hemen bara koştular. Keskin konyak kokusu bir anda odayı sardı. Veronica'ya verdiğim katıksız vodkayı sonuna kadar içmesini söyledim. Bağları çözmemi isteyince bunu konuklarımızın yapacağını bildirdim. Ben projektörleri hazırlar, makinelere film koyarken hala içki bardaklarını ellerinden bırakmayan adamlar verilecek talimatı bekliyor ve beni seyrediyorlardı. Tamamen soyunmalarını söylediğimde banyoya yöneldilerse de kızın önünde soyunmalarını istedim. Veronica ve ben giyinik kaldığımız için utanarak beceriksiz hareketlerle soymaya başladılar. Pantolonlarını çıkarmadan önce biraz duraladılar ama sonunda karşımızda çırılçıplak kaldılar. Pis paçavralar üstlerinden çıkınca vücutları daha beter kokar olmuştu. Veronica'nın çevresinde poz verdirip resimlerini çekmeye başladım. Sonra da başlamalarını söyledim. Kızın sertlikten hoşlandığını bir kez daha hatırlattığımda Veronica'nın beti benzattı. Her hareketimizi dikkatle izliyordu. Adamlar bir an duraladılarsa da kordonları çözmekte gecikmediler. İlk önce beyaz adam yaklaştı Veronica'ya. Kadın ona bakarken herifin duyguları kabarıyordu. Sırıtarak saçından yakalayıp başını geri itti ve dudaklarını yapıştı. Kızı koltuktan kaldırıp eteğini kaldırdı ve tek bir hareketle elini kızın içine soktu. Veronica kıvranarak geriye kaykıldı. Bir yandan adamın ağzı, bir yandan da içine giren yumruğuyla kıpırdayamayan vücudu kasılıvermişti. O sırada öteki ikisi işe karıştı ve kadını halının üzerine yatırdılar. Üçü birden üstüne çullanmış, yalıyor, orasını burasını sıkıştırıyorlardı. Masanın üstüne çıkıp bu sahneyi çektim. Projektörlerin ışığı Veronica'nın saçında, giysinin işlemelerinde ve serserilerin sıska vücutlarında yansıyordu. Adamların kolları iskelet kemikleri gibi kızın üstünde geziniyor, üstündekileri parçalarcasına çıkarıyorlardı. Sonunda Veronica çırılçıplak kaldı. Arka üstü yerde yatarken üzerine eğilen üç hastalıklı başı kollarıyla itmeye çalışıyordu. Onun çıplak vücuduna bakan adamlar şaşkınlıkla bir an duraladılar. Fakat cesaretlerini toplamaları çok sürmedi. Elleri Veronica'nın vücudunda geziniyordu. Küçük bir kızmış gibi onunla oynuyor, incitmemeye çalışarak birbirlerine geçiriyorlardı. Onu kollarını alıp sallıyor, okşayıp koklayarak, öperek sıska göğüslerini onun karnına ve kalçalarına bastırıyorlardı. Alkol etkisini göstermeye başlayınca memelerini emmeye başladılar. Ağızlarında kalan birkaç kırık dişle kızın etini emiyor, ısırıyorlardı. Veronica'nın vücuduyla beslenen sülükler gibiydiler. Serserilerden biri kızı ısırırken vücudu kısa kasılmalarla sarsıldı. Adamlardan ikisi Veronica'yı yan çevirip elleriyle birbirlerine dayanarak aynı anda biri önden biri arkadan geçiriverdiler. İnlisi bu kez acının verdiği çığlıklara dönüştü. Üçüncü adam onu kendisine çevirdi, göğsünün üzerine oturup kadının kollarını butlarının altına aldı. Kemikli elleriyle çenesini ve alnını bastırarak zorlaştırdığı ağzını organına soktu. Çığlıklar boğuk iniltilere dönüştü bu kez. Yakın çekim için yanlarına sokuldum ben de. Adamlar bitkin düşmüşlerdi. Benden talimat bekliyorlardı şimdi. Banyoya götürmelerini söyledim. Sırıtarak Veronica'yı kol ve bacaklarından yakalayıp sanki bir kuklaymış gibi banyoya taşıdılar. Veronica'nın yalvarışlarına karışan gülüşmelerini, hırıltılarını, soluklarını duyuyordum. Sesler bir an kesiliyor fakat çığlıklar az sonra yine başlıyordu. Biraz sonra bu da bitti. Yorgun düşen adamlar fikrimi değiştirip kendilerini cezalandırmamdan korkarak bir önce gitmek için hemen giyindiler. Ücretlerini ödediğimde de derin bir soluk aldıkları gözümden kaçmadı. Projektörleri söndürdüm, yerden Veronica'nın eşyalarını ve çantasını alıp banyoya geçtim. Küvetin önünde titreyip inleyerek yatıyordu. Gözleri açıktı ama bakışları bomboştu. Yüzü, karnı ve kalçaları pislik içindeydi. Üzerine ildiğimde kısa bir çığlık atıp halsiz bacaklar üzerinde doğrulmaya çalıştı. Uzanıp duşu açabildi. Kapıyı arkadan kilitleyerek onu yalnız bıraktım. Adamları servis asansöründen indirerek taksiye bindirdim ve şoföre gidecekleri yeri söyledim. Eve döndüğümde Veronica'nın bu kadar kısa süre içinde kendini toparlamış olmasına şaşırdım. Artık titremiyordu. Makyajını bile yapmıştı. Benimle ilişkisini kesmeye kalktığında başına neler geleceğini göstermek için bunu yaptığımı söyleyerek hastalık kapıp kapmadığını saptamak için ağzı sıkı bir doktora gitmesini öğütledim. Artık gidebileceğini fakat yakında kendisini yine arayacağımı ekledim. Ona kapıyı açarken yüzüme bakıp bugünkü sevgililerini hiçbir zaman unutmayacağını söyledim. Bir sonraki hafta evine telefon ettim. Dışarıdaydı. Üst üste birkaç kez aradım ama yoktu. Artık benimle kesinlikle ilişkisini koparmak istediği ortadaydı. Onu izlemeye başladım. 2-3 kez taksi değiştirerek gideceği yerin tam aksi yönüne sapmak gibi tedbirlerle izini kaybettirmek için dikkatli davranıyorsa da bir süre önce Avrupa'dan gelen genç bir heykeltıraşın apartmanına kadar onu birkaç kez izledim. Bu işten anlayanlar heykeltıraşın yeteneksiz bir düzenbaz olduğunu söylüyorlardı. Küçük heykellerini çeşitli dernekleri ve koleksiyoncu olarak bilinen sinema dünyasının zenginlerine armağan eder, sonra da bunların teşekkür mektuplarını göstererek 5 para etmeyen heykellerinin koleksiyonlarda yer aldığını ileri sürerdi. Sattığı birkaç heykelin parasıyla geçinemeyeceği için Veronica'nın ona yardım ettiği kanısındaydım. Veronica ve kocası yurt dışındayken gidip heykeltıraşla konuşmaya karar verdim. Adamın oturduğu yapının bazı katlarında bakım ekiplerinin çalıştığını görmüştüm. Ve bir gün adamlar öğle yemeği için işi bıraktıklarında üstüme bir tulum giyip elime de bir kova çimento ve spatula alarak stüdyosuna çıktım. Terastaki çatlakları sıvamak için yönetici tarafından gönderildiğimi söyleyince heykeltıraş yarısı oyulmuş taş blokların bulunduğu geniş stüdyodan beni geçirerek terasa götürdü. Pencerenin yanındaki masanın üstündeki Veronica'nın çerçeve içinde bir resmi duruyordu. Terasta işimi bitirince bana ikram ettiği birayı içerken fotoğrafın yanına gidip resimdeki kadının güzelliğinden söz ettim. Konuştuğum konu hep kadınlardı. Bir gün önce modellik yapan güzel bir kadının apartmanında çalışırken telefonda bir arkadaşına gezdiği adamın kendisini bıraktığını söyleyişini duydum dedim. Bazı adamların böylesine güzel kadınları nasıl bıraktıklarını bir türlü akıl erdiremiyordum. Bir erkek istediğinden, bir erkeğe ihtiyaç duyduğundan kuşkum olmayan o güzel modeli teselli edecek kadar yakışıklı yaratılmadığıma hayıflandığımı söyledim. Heykeltıraş ilgisiz görünmeye çalışarak kızın nerede oturduğunu sordu. Bir adres verip biramı bitirdim ve aşağı indim. Önceden anlaştığım kıza hemen telefon ederek heykeltıraşı anlattım ve gelirse geri çevirmemesini, umut vermesini istedim. Bir sonraki gün adamı sudan bir bahaneyle kendisini görmeye geldiğini bildirince adam bir gece için stüdyosundan uzak tutmasını söyledim. Ertesi gün kızın evine telefon ettiğimde kızın banda alınmış sesi duyuldu. Bir gece için bir yere gittiğini haber veriyordu. Demek ki adamı kandırmayı başarmıştı. Heykeltıraş geceyi stüdyosunda geçirmeyecekti. Gecenin saat 1'inde adamın evine gidip dosya dolaplarını, çalışma masasını, çekmecelerini karıştırdım. Bir çekmecede adamın anı defteri çıktı karşıma. Defterden Veronica'nın öğrenciyken heykeltıraşla Avrupa'da tanışmış olduğunu öğrendim. İlk sevgilisi bu adamdı ve ilişkileri yıllarca sürmüştü. Veronica kocasının politik nüfuzundan yararlanarak adamın Amerika'ya göç etmesini sağlamıştı. Ayrı bir dosyanın içinde de Veronica'nın hepsi de Flamanca yazılmış mektup ve kartları vardı. Bunları okumak benim için güç olmadı. Son zamanlarda yazılmış ve yurt dışından gönderilmişlerdi. Birkaç önce yazılmış bir mektup gözüme çarpana kadar hepsine şöyle bir göz attım. Mektupta Veronica, kocasının mallarını işletme hakkını kendisine devrettiğini, dünyaya inandırmanın çok kolay olduğunu, fakat gerçekte ikisinin de henüz böyle bir hakkı elde edemediklerini yazıyordu. Gururlu bir anlatımla kendisi hakkında daha önce yazılar yazmış olan tanınmış bir gazeteciyi kendisini ve kocasının hayatı, evleri, konuklar hakkında bir kitap yazması için tuttuğunu bildiriyordu. Ayrıca henüz yazmaya başlamadığı romanını yayınlamak için birkaç yayın evinin yüklü paralar ödemeye hazır olacaklarını söyleyerek övünüyordu. Güç sahibi tanınmış bir kadın olduğu için kitabının başarı kazanacağından kuşkusu yoktu. Romanının skandal yaratacağından da üstü kapalı söz ediyordu. Çünkü karakterlerden biri yakın ilişkisi bulunan başkan adayı olabilecek bir adama tıpatıp benzeyecek ve adamın garip cinsel tutkuları anlatılacaktı. Mektupta ünlü kişi olmanın yararlarını da sıralamıştı. Kapislerini yerine getirmek için kuaförler başkalarına verdikleri randevuları iptal ediyor ve kendisini müşteriler arasında göstermek olanağı buldukları için fazla para almıyorlardı. Tanınmış moda evleri kendisini yürüyen bir reklam aracı olarak gördüklerinden alışverişte inanılmaz indirimler yapıyorlardı. Fakat sevgilisine yalnızlıktan yakınmıyor da değildi. Kocasından hiç hoşlanmadığını gizlemeye gerek duymamıştı. Mektubun orta kısmı hemen her gece gördüğü, kocasının kayak yaparken ölüşüyle kendisinin özgür ve zengin bir kadın haline geldiği düşünden söz eden paragraflarla doluydu. Sanki birdenbire aklına gelmiş gibi Kocasının yeni hazırladığı vasiyetnamesinde her şeyini ona bıraktığını anlatan satırları okurken, yukarıda ayrıntılarıyla söz ettiği düşün, gerçekte düş olmayıp bir cinayet planı ya da en azından bir kışkırtma olduğunu anladım. Kocası öldürülecek olsa, Veronica'nın geçmişteki hayatı hakkında soruşturma yapılacak ve benim de adım karışacaktı. Mektubu katlayıp cebime koyarak evden ayrıldım. Birkaç hafta sonra gazetede, halen başkan yardımcısı olan kişinin başkanlık kampanyası için para toplamak amacıyla verilecek bir akşam yemeğinden söz ediliyordu. Bir bilet birkaç yüz dolardı ve Veronica'nın kocası da düzenleme komitesindeydi.